Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 15 ayrımdan oluşmaktadır.
Mevt tek hecelik uyku, Feryal Tilmaç.
Ayrım 1.
Şehir aşkın, ölümün, gözyaşlarının bile dekor olduğu yer. Soyunmalar, çıplaklıklar bile kostüm. Gerçeklik can çekişiyor. Bir tek edebiyat kaldı belki de sahteliğin maskesini düşürecek. Oysa kelimelerin de çoğu sahne almak için diziliyor satırlara. Feryal Tilmaç gibi birileri olmalı. Kelimeleri bıçak gibi kullanan yazarlar olmalı. Kelimeleri kınından çıkarıp çağın ve kendisinin maskesini parçalayan yazarlar ve okurlar olmalı bir yerlerde. Cem Mumcu. Feryal Tilmaç 1969 yılında Adana'da doğdu. Adana Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin İktisat bölümünden mezun oldu. Öyküleri, çevirileri Artimento, C Sanat, Varlık, İmge Öyküler, Eşikçini dergilerinde yayımlandı. Trilobis adlı öyküsü Alt Kitap 2006 Öykü Ödülü yarışmasında birincilik ödülüne değer görüldü. Altsin, Borges Defteri ve bazı elektronik ortamlarda çeşitli yazıları yayınlanmaktadır. Birinci ayırım. Aylardır bölük pörçük uyuduğun terli uykuların son iki gecedir seni tamamen boşladılar. Adeta bir isyan bu, baş kaldırı. Arsızca ayaklandılar. Nicedir çok karışıktı kafan. Yatma saati yaklaşırken huzurlu bir heyecan duyuyordun. Hayatın istediğin gibi gitmiyordu. Düşünceleri, hatta hayatı bir tarafa bırakıp soluklanıyordun yine de o kesik tedirgin uykularında. Düşlerin vardı sonra, korkularınla yüzleşiyordun. Bir şeyleri düşlerinde olsun istediğin biçimde yaşayabiliyordun. İki gece önce olan oldu, baş kaldırdı uykun. Hakkını veremiyordun onun da belki. Bir şeyi hakkıyla yapamıyorsa insan hiç bulaşmamalı. Bunu da tarttın kafanda. Elinden geleni yaptın. İlaçlar aldın eş dost tavsiyesiyle, sıkıcı romanlar okudun. Mavi göğün altında çitten atlayan koyunların sayısını milyonlara vurdurdun. Lavanta kokulu ılık banyolar aldın, kıtır kolalı temiz beyaz çarşaflar serdin. Dağ başında huzurlu küçük bir kulübede olduğunu hayal ederek papatya çayları demledin. Son iki gecedir güzel hayaller bile kuramaz olduğunu fark ettin. Farklı bir yol denedin. Uykunun çeşitlemeleri üzerinde düşündün. Anestezi alarak bayılmak vardı, bir de ölüm. Önce ilkini hayal etmeye karar verdin. Kurguladığın oyun bir hastane odasında başlıyordu. Evvela elinin üstünde uygun nokta bulunup bir damar açıcı takıldı. Daha sonra içinde hafif bir sersemletici olan serum şişesiyle arana inceden bir boru hattı döşendi. Üzerinde beyaz ameliyat gömleğin vardı, başında iki hasta bakıcıyla sevdiğin birkaç kişi. Hasta yatağından kırılacak eşya özeniyle kaldırılıp sedyeye konulduğunda çoktan bulutlanmaya başlamıştın. Odadan becerikli hareketlerle sürülerek hasta asansörüne götürüldün. Asansöre bindiniz. Sen, hasta bakıcılar, ayaklı serum şişesi. Yakınlarını hasta asansörüne almadın. Her şeyin bir mantık çerçevesinde olup bitmesi gerekiyordu ki sonunda kendini inandırıp amacına ulaşabilesin. Ameliyathanenin bulunduğu nedense zemin kata indiniz. Çelik kapılar açıldı, sedye içeri süzüldü. Duş bonesine benzeyen başlığı yeşil önlüğüyle doktorunu gördün hayal meyal. Gülümsüyordu, karşılık vermek istedin, hala başındaydı aklın, zor da olsa becerebildin. Bu sefer hassasiyetle, hayalde herkes olağan dışı şefkatli ve dikkatliydi, ameliyat masasına aktarıldın. Pek sert, dar, rahatsız olduğunu düşünecek oldun da masanın, vücudun kazanmaya başladığı ağırlığı kaybeder gibi olunca bu düşünceyi aklından attın. Sonra anesteziyi yapacak doktor geldi yanı başına. Bu en sevecen olanıydı her nedense. Olacakların ikinizi de ilgilendirdiğini hissedebilmen, bu mücadelede yalnız olmadığını bilmen için daima birinci çoğul şahıs üzerinden konuşuyordu. Nasılız diye soruyor, harika görünüyoruz doğrusu diye kendi kendini cevaplıyordu. Sonra seni garip konularda konuşturmaya çalıştığını fark ettin. Sevgi sözcüklerinde cömert davranıyordu. Artık vücudunun iyiden iyiye ağırlaştığını duydun, saymaya başladın. Ona kadar varamayacağını deneyimle biliyordun. Bir külçe gibi özlediğin uykuya yaklaşıyordun. 1, 2, 3, 4. Herhalde en fazla birkaç sayı daha ilerleyeceğini düşünüyordun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daha ne kadar dayanabilirdin ki? Önce beyaz maskeleri, boneleri, yeşil önlükleriyle doktorların terk etti hayali. Ne ayaklı serum şişesi vardı görünürde, ne de elinin üstündeki damar açıcı. Steril ameliyathane ortamı yavaşça silikleşerek yerini başucu kitaplığının sokak lambasının ışığında belirginleşen silüeti, karşında durup duran gardırobun kapakları, etajerin üstündeki okuma gözlüğün, yanında cep telefonunla yerini çok tanıdık bir görüntüye bıraktı. Yatak odandaydın, yine uyumayı başaramamıştın. Kalktın, hayal kırıklığı içinde salona gittin. Camın önüne oturup bir sigara yaktın. Karanlık sokağı seyretmeye koyuldun. Evine epeyce geç kalmış bir sokak sakini hakkında iftira dolu hikayeler uydurdun. Seçeneksiz değildin. Bir öncekinin ucuna eklediğin sigaranı söndürdün. Bir gecelik uyku için her şeyi yapmaya hazırdın. Sadece bir gecelik uyku. Ölümünü kurgulamak üzere yatağına gidip döne döne kırıştırdığın örtülerine büründün. Gözün tavanda seni uykunun ılık kucağına götürmesini umduğun sahnenin detaylarını düşünürken, fiziksel varlığına ilişkin farkındalığın daha önce hiç deneyimlemediğin bir boyut kazandı. El ayak parmaklarının kemikleri üstlerini örten deriyi yırtarak dışarıya fırlayacaklardı sanki. Kabuğunu kırmak isteyen larvalar gibi duydun onları. Hissettiğin ağrı iğrentine baskın çıktı. Dirseklerin, dizlerin, göğüs uçların büyüdü. Bedenin kendini uç noktalarından çekiştirerek genişletmek ister gibiydi. Ama en kötüsü dişlerindi. Olması gerektiğinden çok fazla dişin olduğuna yemin edebilirdin. Sığmıyorlardı sanki de rahatça yerleşebilsinler diye ağzını olanca açıklığında tuttun. Dişlerin etine can yakan çivilerle tutturulmuştu. Dilinin yardımıyla sökmeye çabaladın. Yorgun, yaralı dilinin acısını dudaklarına sürerek yatıştırdın. Düşünceler beyninde hiç durmadan akıyordu. Akıl kitabının sayfaları yetişemediğin bir hızla çevriliyordu. Bir sözcük takılmış plak gibi aklında dönüp duruyordu. Mevt, tek hecelik uyku. Hayaline odaklanmaya çalıştın, kendini ölüm döşeğinde kurgulayacaktın. Kafanda öncelikle ölmek için uygun yaşı evirdin çevirdin. Çok genç ölmene yüreğin dayanmadı. Düşündüğün senaryo gereği hala güzel olmalıydın. Bu durum fazlasıyla yaşlanmış olmanı da imkansız kılıyordu. Orta yaşın biraz üstünde karar kıldın. Hastaydın, öleceğin biliniyordu. Pek az zamanın kalmıştı. Tüm sevdiklerine cesaret verici konuşmalar yapıyordun. Bedeninin rahatlayıp olabilecek en geniş yüzeyle yatağa yayıldığını hissettin. Sıra hayatının aşkına geldi en son. Ölürken bile güzel görünmenin gereği bu noktada kendini açıklıyordu. Senelerden sonra bile büyük bir aşkla seviliyordun. Üzgündü, sen de üzgündün. Bir zaman kavuşacaktınız ama yine de kötüydü. Yatağının yanına oturup elini tuttu. İlk karşılaşmanızı hatırladınız. Önce kim aşık olmuştu hala bilmiyordunuz. Daha pek çok şey konuştunuz, güldünüz, hatta son bir kez kavga bile ettiniz. Yine de şanslı olduğunuza karar verdiniz. Hep birlikte gitmek isterdiniz ama olmuyordu. Ortak yolunuzun sonuna gelmiştiniz artık. O ağlıyordu. Sen de ağlamaya başladın. Yanakların ıslandı. Öyle kaçırdın ki ucunu inandın. Fena oldun, yüreğin sızladı. Burnunu çekerek kalktın, banyoya gittin, elini yüzünü yıkadın. Olan uykunda dağıldı. Tam yaklaşmışken yine elinden kaçmıştı mutlu son. Tekrar salona gittin, camın önündeki yerini aldın. Bilgisayarını açtın. Bir bu kalmıştı denemediğin, yazmaya başladın. Uykusuzluğunu yazacaktın. Batan balıkların yan gittiğini bilmenin rahatlığıyla bir de koyu kahve yaptın. Bir yudum kahve, bir nefes sigarayla başladın yazmaya. Kim? Tek. Ah be canım. Her yere yetişilir. Hiçbir şey için geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Edip Cansever. Ah be canım. Hani senin ölüm haberini aldığım o akşam var ya. Bilirsin o akşam işte. Şubat ayının sonuydu, günlerden perşembe. Gündüzleri bahar gibiydi o aralar hava da, geceleri soğuyordu biraz. Ne Şubat'mış. Saat 10'u geçmiş, telefon anonsları kapanmış. Birisi merdiven aralığından son sesiyle bağırıyor taş binanın soğuk boşluğuna doğru. Ben daha bilmiyorum boşluk nedir diye ya, onu boşluk sanıyorum. Ayça Mutlu, Ayça Mutlu kapı. Ranzanın üst katında battaniyeme sarılmış kızların konuşmalarını dinliyorum. Kırmızı kareli battaniyem. Yurtta kaldığım 5 yıl boyunca yalnızlıklarıma, taşkınlıklarıma, aşklarıma, hayallerime, gözyaşlarıma, mutluluklarıma, en mahrem duygularıma, en hırçın iç savaşlarıma eşlik etmiş battaniye. Hayatımın kırıldığı gecede de beni kolların arasında tutacağından habersiz, alışkanlıkla yoğrulmuş uzun ilişkilerin huzuruyla serilmiş üstüme. Ayça Mutlu, Ayça Mutlu kapı, hayırdır inşallah. Sevgilim askerde, kim gelir ki bu saatte? Pek de telaş etmeden iniyorum merdivenlerden. Üstümde sarı mikili eşofmanım, ayağımdaki lacivert tahta topuklu saboların mermer basamaklarda çıkardığı düzenli tıkırtının ritmiyle güle oynaya gidiyorum kapıya. Aslında şimdi düşününce o yıllarda yaptığım her şeyi güle oynaya yaparmışım gibi geliyor da ondan. Yoksa daha günler öncesinden başlamış o hal. Garip rüyalar, gece yarıları uyanıp yatağıma çıkmış kara kediyle göz göze gelip buz gibi soğumalar. Holdeki telefon kabinlerine sıkışmış kızlar anonsun sonuna yetişmiş, geç bağlanmış sevgili telefonlarının tadını çıkartıyorlar. Stadinin kapısı açılıyor. Önümden elinde bir tomar kağıtla geçen sürveyana çarpmamak için bir an duraklıyorum. Hol ile ana kapı arasındaki küçük bölmeye çıkmak için ağır camlı kapıları ittirdiğimde görüyorum onları. Floresan'ın soğuk beyaz ışığında Suat amca ile Hakkı. Hayırdır inşallah. Evet, onlara da böyle söylüyorum. Aa, merhaba dedikten sonra yüzlerindeki garip ifadeyi fark edince. Daha sonra ömür boyu bu lafı bir daha ağzıma almayacağımı henüz bilmiyorum. O sabah erken saatte bir cenaze törenine katılmak üzere üç arkadaşınla Ankara'ya gittiğini, akşamüstü dönmeye karar verdiğinizi, sonra Konya yakınlarında bir yerlerde kaza geçirdiğinizi bilmediğim gibi. Kumdan kale yıkılmış o anda öğreniyorum. Artık Suat amcanın sadece dizlerini görüyorum. Hakkı tutup kaldırıyor kollarımdan, babası sessizce ağlıyor. Ah be canım, bunları sana söyleyebilmem için bunca yıl geçmesi gerekiyormuş demek ki aradan. Hayat duruyor. Dümdüz bir ovayı cetvel gibi bölen yolda bir kamyonun altına giriveriyor. Sonrası eller, sahibini bilmediğim eller. Birisi ağzıma ilaç tıkıştırıyor, birisi bir bardak suyu dayamış dudaklarıma bastırıyor. Kurtulmak için içiyorum. Suat amca bilet almış, beş kapısında gelip alacak beni, Yeşilköy'e götürecek. Sabah ilk uçakla sana geliyorum. Havaalanı sabahın o saatlerinde tenha, hava henüz yeni yeni aydınlanıyor. Üşüyorsam bile farkına varamıyorum. Suat amca arabada giderken hiç konuşmadı, belki de konuştu ben duymadım. Seni ben bindireceğim dedi ya, Suat amca olduğunu da oradan biliyorum. Gece yarılarına kadar yürümüşüm kampüsün karanlık yollarında. Yanımda arkadaşlarım da vardı tabii, yalnız bırakırlar mı? Düşündüğün şeye bak. Canım benim, sorma, inan bana çıkaramıyorum adlarını. Yüzleri de yok, kolları var bu sefer, sadece kolları. Saatlerce yürüyorum, bütün hayatımızı yürüyorum. Beni okula getirdiğin ilk günü hatırlıyorum. Otoparktaki öğrenci öpüşüyordu, oğlan kızı bir arabaya yaslamış. Acaba biz hata mı ettik demiştin ya onları görünce. Hata mı ettik biz sahiden? Bunca az zamanımız varmış madem, belki de yanında kalmalıydım. Suat amca beni bir paket gibi koyuyor uçağa. Mehmet'in arkadaşlarıyla karşılaşıyorum. Onlar da sana geliyorlar. Omuzlarına yaslanıyorum. Uyanamadığım bir kabusa dönüşüyor yaşadıklarım. Saatler geçtikçe gerçekliği artıyor. En son seninle binmedik mi biz uçağa? Viyana'dan dönüyorduk hani. Yemek servisi yapıldığında senin ekmeğini de alınca kızmıştın bana. Ekmek yeme, ekmek yeme. Aldırış etmeden yiyordum. Senin korkudan ağzına bir lokma koyacak halin yoktu oysa. Rahatlığım nasıl şaşırtıyordu seni. En çok inişleri kalkışları seviyordum. Sen gerildikçe ben gülüyordum. Artık ben de korkuyorum biliyor musun uçaktan? Yıllar beni sana mı dönüştürüyor yavaşça? İniyorum. Yürümek değil bu yaptığım. Birileri yönlendiriyor. Ben yer değiştiriyorum. İki çift kıpkırmızı göz karşılıyor beni ve suskunluk. Önce Vedat'a sarılıyorum, sonra dayıma. Arkaya oturuyorum. Araba şehrimize doğru gidiyor. Hava güneşli. Seninle yüzlerce kez geçtiğimiz yollar bunlar. Sahiden artık yok musun? Bir tatil dönüşü sabah erken saatteki uçağımı kaçırıyordum da nasılsa eşofman gibi deyip pijamanın üstüne alelacele geçirdiğim pardesünle götürmüştüm beni alana. Kendimi tutmaya çalışıyordum ama tutamıyordum. Ne gülüyorsun diyordun. Ben o zamanlar hep gülüyordum. O sabah oto tamircilerinin, askeri lojmanların, palmiye ağaçlarının arasından kayıp giderken araba, ağlayamıyorum bile. Eve geliyoruz. Sen yoksun ya, herkes var. Kalabalık adım attıkça yıllardır görmediğim birilerine çarpıyorum. Anneme ulaştığımda dizlerine kapanıyorum, beni görmüyor. Annem değil bu zaten. İçinden başka bir kadın çıkmış, hiç durmadan konuşuyor. Seni anlatıyor. Kendini, sizi, seni, seni, seni. Bir yarısının seninle öldüğünü o anda anlıyorum. Geçen zaman bu düşüncemi haklı çıkarıyor. Hastaneye gidiyoruz. Yattığın odayı alıyorlar. Oda denmez oraya, biliyorum. Düzeltme hemen. Ne yapayım, dilim varmıyor. Bir sedyeye yatırmışlar, üstünde beyaz bir örtü. Sırayla gidip yüzünü görüyorlar. Annem, Vedat, Mehmet. Ben örtüyü kaldırıp ayağına bakıyorum sadece. Senden bir parçayı görebilmek için son kez. Ötesiyle baş edemeyeceğimi seziyorum. Okuma gözlüğün varmış gözünde. Kırılıp batmış bir gözüm morarmış. Anlatıyorlar ama aklımdan atıyorum. Sen geliyorsun ya hani düşlerime sık sık. Gencecik, hiç değişmemiş. O ben en güzel görüntünü sakladığım için içimde. Aferin sana, ben de senden bunu beklerdim diyorsun, duyuyorum. Takdir etmeni ne kadar özlemişim. Ah be canım, sen gittiğinden beri artık hiçbir şeyi eskisi kadar iyi yapamadığımı düşünüyorum. Sen önde, biz arkada çıkıyoruz hastaneden. Ayrılıkla şaşkın canların ışıksız fener alayı bu. Sonrası servi çam ağaçları, imam cemaati saf tutmaya çağırıyor. Anlamı yitiriyorum. Kalabalık, kargaşa, görüntüler, sesler. Seni yeryüzüne karışırken görmek istiyorum, yaklaştırmıyorlar. Hiç durmadan konuşma sırası bana geçiyor. Kendime bizi anlatıyorum. İkimizi, hepimizi, seni, seni, seni. Olup bitiyor. İki erkek çocuk, iki adam bir kenara dikilip yüzlerce kişinin elini sıkıyor. Sona erdi işte. Vazifesini yapmış huzurlu kalabalık akın akın kendi hayatlarına dağılıyor. Biz de çıkıyoruz artık. Kapıdan adımımı attığım anda söz bitiyor. Ah be canım, bir sen kalıyorsun orada. Herkes evine gidiyor. Sen bizi nasıl bırakırsın? Öfkeleniyorum. Öfkem yıllar sürecek bir suskunluğa dönüşüyor. Eve dönüyoruz. Ağlamayı da ilaçları da o gün bırakıyorum. Sükunetim takdir topluyor. Bir hafta daha kalıyorum. Sınavlarım var, dönmeliyim. Gitmeden nüfus müdürlüğüne gidip seni kayıtlardan sildirme görevi bana veriliyor. Güçlüyüm ben. Evet evet, çok güçlüyüm. Elimde ölüm ilamınla yola koyuluyorum. Öğlen saatleri. Adana Nüfus Müdürlüğü de her devlet dairesi kadar kişiliksiz. Bel hizasına kadar gri, üst tarafı sarı duvarlar, yerler karo kaplı, pis. Kalabalığın arasına karışıyorum. Hikayem aklımda, yüzüm ifadesiz. Beni eklettiğin istatistiklerden seni çıkarttırmak için sıra bekliyorum. Ortalık ter, sigara dumanı kokuyor. Epeydir resmi dairelerde sigara içmek yasaklandı, biliyor musun? Orada kalabalıkta bir hareketlenme oluyor. Yürüyemeyecek kadar hasta ve yaşlı bir kadın, iki genç adamın kolları arasında sürütülerek salona getiriliyor. Nüfus kağıdı yenilenecekmiş ya da öyle bir şey, imza atması gerekiyormuş. Hafif bir homurdanma dolaşıyorsa da salonu, hepimiz sıramızı veriyoruz. Uzun zaman, belki de hala o kadın kalırken senin neden gitmen gerektiği sorusuna cevap bulamıyorum. Sıram geliyor, işim bitiyor. Artık hiç olmamışçasına yoksun. Ertesi gün eşyamı alıp İstanbul'a dönüyorum. Kimse geçirsin istemiyorum. Alana gitmek için bir taksiye biniyorum. Sonrasında unutkanlık günleri başlıyor. Tüm anımsama hakkımı sana kullandığımdan olacak, her şeyi her yerde unutan tuhaf bir insana dönüşüyorum. O günlere dönüp baktığımda varlığımı şeffaf gibi duyumsuyorum. Yurttan çıkıp derse giderken her şeyimi almamı sağlayan arkadaşlarım, bütün gün bana göz kulak olamadıklarından olacak, kitaplarımı sınıfta, montumu manzarada, gözlüğümü kantinde, cüzdanımı herhangi bir yerde bırakıp dönüyorum odaya. İşin garibi, yokluklarını başkalarının sayesinde fark etmem oluyor. Bir seferinde koskoca klasörümü kapıyı açmak için arabamın üstüne koyup unutuyorum. Hiçbir şey olmamış gibi Kuzey Kampüs'e derse giderken dikiz aynasından havada pembe kanatları kuş gibi açılmış dosyamı, uçuşan ders notlarını görüp duruyorum. Otopark görevlisi sağa sola saçılan kağıtların peşinden koşturuyor. Ah be canım, hangi birini anlatayım sana? Ne hayat bana dokunabiliyor, ne ben hayata. Öylece birbirimizin içinden geçip gidiyoruz. Herkes gibi büyüyorum. Zaman geçtikçe düşlerime daha sık gelmeye başlıyorsun. Meğerse uzak bir yerde seyahatteymişsin. Biz seni gitti sanmışız. Her seferinde nasıl rahatlıyorum. Belliydi zaten canım bir gariplik olduğu. Ben baştan beri inanmamıştım. Takip eden sabahlarda düpedüz mutlu uyanıyorum. Aklımın başıma gelmesi dakikalar içinde gerçekleşiyor. Önce ne gördüğümü hatırlıyorum. Sonra gerçek güçlenmiş olarak gelip saplanıyor bedenime. Öyle günlerde sol yanımda fiziksel bir acıyla dolaşıyorum. Neden sonra bedeninin böceğe kestiği fikrine saplanıyorum. Sen artık o ağaçlarsın, çiçeklersin. Bir gece rüyamda seni oradan çıkarmaya karar veriyorum. Elimi çabuk tutmalıyım. Sana böceklerden önce ulaşmalıyım. Karanlık geceyi yıldızlar aydınlatıyor. Öyle çoklar ki. Yaylada elektrik olmadığından geceleri böyle yakın çok görünürdü yıldızlar. Baktıkça başımız dönerdi, kaybolurduk. İşte öyle bir gecede ağaçların beyaz demir parmaklıkların arasından sessizce yürüyorum. Gündüzleri bile korkarım mezarlıklardan oysa. Sakince yattığın yeri buluyorum. Tümseyi bir kapak gibi ellerimle kaldırıp kolaylıkla açıyorum. Seni oradan çıkarıp aklıma gömüyorum. Bir daha mezarına gitmeyeceğim. Bir doktora gitmem gerektiğini düşünüyorlar. Kim olacak canım bizimkiler? Annemi bilirsin. Çaresiz kabulleniyorum. Hoşuma da gidiyor. Senelerce susmuşum. Doya doya seni anlatıyorum. Şehirler, yıllar birbirine karışıyor. Çocukluğumdan üniversite yıllarını atlıyorum. Oradan yazlığa. Ortaokulda bir sabah beni okula bırakıyorsun. Sonra bir bakıyorum bir sedyedeyim. Ameliyathaneden çıkarılıyorum. Sana sesleniyorum. Geç ayılmışım. Çok korkup ağlamışsın. Asansörün kapısında gözlerini görüyorum. Dönüp dolaşıp nüfus müdürlüğüne geliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? 1-3-5 sonunda dayanamayıp düpedüz düşünebiliyorum diyor doktor. Bir sen misin sanki? Başkalarının acıları kendimizinkini katlanır kılmaya yetmiyor kimi zaman diye karşı çıkıyorum. Bana değil ona anlat diyor. Nasıl diye soruyorum. Yaz diyor. Otur yaz. Bunları sana yazmaya öylece başlıyorum. Kızgınlığım yavaş yavaş geçiyor. Yaşım seninkine yaklaşıyor. Ölüme geç kalınmazmış anlıyorum. Çocuğum beni bağışla diyorsun anlıyorum. Anladığım da bu kadar işte. Hepsi bu kadar. Babam, güzelim bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.
Ayrım sonu.